Merhaba sevgili dinleyiciler, Baltık Güncesi podcast serimize hoş geldiniz. Baltıkların ilginç tarihine odaklandığımız bu serimizde, Baltık Denizi'nin etrafında şekillenen toplumların hikayelerini ve Avrupa'nın tarih sahnesindeki yerlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu podcast serisi, yalnızca Baltık tarihinin karmaşıklığını değil, aynı zamanda kimlik, direniş ve kültürel dönüşüm gibi evrensel temaları da ele alıyor. Baltık Denizi'nin etrafındaki bu çalkantılı tarih, bugünün dünyasına dair pek çok ders içeriyor aynı zamanda. Eğer tarih, kültür ve toplumlar arası dinamiklere meraklıysanız, o halde doğru yerdesiniz. Bu bölümde özellikle 3 ana konuya odaklanacağız. Litvanya'nın devletleşme süreci, Livonya Konfederasyonu'nun kuruluşu ve Töton Şövalyeleri ile yapılan çetin mücadeleler. Hazırsanız hadi başlayalım. Litvanya'nın devletleşme süreci. Litvanya'nın tarih sahnesine bir devlet olarak çıkışı, Baltık bölgesindeki en dikkat çekici olaylardan biridir. 13. yüzyılda Mindaugas'ın liderliğinde bir devlet yapısı oluşturma çabaları, Baltık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Mindaugas, Litvanya'daki kabileler arasında birleştirici bir lider olarak ortaya çıktı. Rakip liderleri ya etkisiz hale getirerek ya da stratejik ittifaklar kurarak bölgenin dağınık yapısını bir araya getirmeyi başardı. Ancak bu süreç yalnızca askeri bir başarı değildi. Diyebiliriz ki aynı zamanda diplomatik bir dehanın ürünüydü. Neden böyle söylediğimi birazdan açıklayacağım. Mindaugas'ın Hristiyanlığı kabul etmesi, bir lider olarak onun vizyonunu ve bölgesel dinamikleri nasıl kavradığını göstermiştir. Hristiyanlık, o dönemde sadece bir dini dönüşüm aracı değil, aynı zamanda Töton Şövalyeleri ve Livonya düzeni gibi dış tehditlere karşı bir koruma kalkanıydı. Papa'nın desteğini alarak uluslararası tanınma kazanan Mindaugas, bu hamleyle hem iç hem de dış tehditlere karşı bir denge sağladı. Ancak bu dini dönüşüm halk arasında tam anlamıyla benimsenmedi. Her ne kadar Mindaugas'ın Hristiyan bir lider olarak tarihe geçse de iktidarı kısa sürdü ve ölümünden sonra bölgedeki siyasi istikrar tekrar sarsıldı.
Burada kısa bir parantez açarak Mindaugas'ın bu hamlesini dış politika analiz konseptleri yardımıyla daha iyi anlamaya çalışalım. Öncelikle bu sadece dini bir dönüşüm değil, aynı zamanda dönemin bölgesel dinamiklerini ve tehditlerini ustalıkla yönetme biçimiydi. Mindaugas'ın Hristiyanlığı kabul etmesi, yumuşak güç dediğimiz kavramla açıklanabilir. Hristiyanlık, o dönemde Avrupa'da hakim olan dini ideolojiydi. Mindaugas bu ideolojiye dahil olarak Litvanya'nın uluslararası arenada meşruiyet kazanmasını sağladı. Böylece Papa'nın desteğini alması, onun liderliğini sadece içeride değil, dışarıda da güçlendirdi. Bu da Litvanya'nın Avrupa Hristiyan dünyasında daha güvenli bir pozisyon elde etmesini sağladı. Peki, sadece yumuşak güç kavramı bu tercihi açıklamaya yeter mi? Siyasetin karmaşık yapısını düşününce, elbette, hayır. Bu analizimize tehdit dengeleme teorisini de dahil etmemiz gerekiyor. O dönemde Töton Şövalyeleri ve Livonya düzeni gibi Hristiyan güçler, pagan topraklarına karşı din kisvesi altında savaş açıyordu. Mindaugas'ın Hristiyanlığı kabul etmesi bu ideolojik saldırıları etkisiz hale getirdi. Litvanya Hristiyan bir devlet olarak artık bu tür saldırılara karşı daha korunaklıydı. Bu tercihin başka bir veçesi, aynı zamanda bir real politik örneğiydi. Mindaugas dini bir dönüşümden ziyade Litvanya'nın güvenliği ve egemenliği için pratik bir adım atmıştı. Dini bir tercih gibi görünen bu hamle aslında tamamen bir hayatta kalma stratejisiydi. Mindaugas'ın Hristiyanlığı kabul etmesi, Litvanya'yı sadece dış tehditlerden korumadı, aynı zamanda papalık ile kurulan bu bağ sayesinde uluslararası bir ittifak oluşturdu. Bu ittifak, diplomatik olarak Litvanya'nın pozisyonunu güçlendirdi ve Avrupa devletleriyle daha rahat müzakere edebilmesini sağladı. Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta da iki seviyeli oyun teorisidir. Mindaugas bir lider olarak hem içeride hem de dışarıda farklı stratejiler izlemek zorundaydı. İçeride Hristiyanlığı kabul ederek kendi otoritesini pekiştirdi. Dışarıdaysa Litvanya'nın uluslararası tanınırlığını artırdı ve bölgesel tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Son olarak bu strateji kimlik siyaseti açısından da önemli bir değişimi temsil ediyordu. Hristiyanlığı benimseyen Litvanya, pagan kimliğinden sıyrılarak Avrupa Hristiyan dünyasına entegre oldu. Bu, Litvanya'nın öteki olarak algılanmasını engelledi ve yeni bir kimlik inşa etmesini sağladı. Özetle, Mindaugas'ın Hristiyanlığı kabul etmesi, dinin dış politikada nasıl etkili bir araç olarak kullanılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Hem iç hem de dış tehditlere karşı akıllıca bir dengeleme stratejisi izleyen Mindaugas, bu hamlesiyle Litvanya'nın bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendirdi.
Gediminas ve Jagiełło gibi liderler, Litvanya'yı bir bölgesel güç haline getirme çabasını sürdürdü. Gediminas, diplomasi ve stratejik evliliklerle Litvanya'nın siyasi sınırlarını genişletirken, Jagiełło Polonya ile kurduğu birlik sayesinde Baltık tarihindeki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Litvanya'nın devletleşme süreci, yalnızca bir liderlik hikayesi değil, aynı zamanda bir halkın kimlik ve kültürel direniş mücadelesiydi. Bu süreç, Litvanya'nın sadece Baltık bölgesinde değil, Avrupa genelinde bir güç merkezi haline gelmesini sağladı. Livonya Konfederasyonu'nun kuruluşu. Livonya Konfederasyonu, 13. yüzyılda Papa tarafından Meryem'in toprakları olarak ilan edilen bölgede ortaya çıkan bir siyasi yapıdır. Bu yapı, Livonya düzeni, kilise ve Riga gibi bağımsız şehirlerin birleşiminden oluşuyordu. Konfederasyon, dışarıdan bakıldığında güçlü bir ittifak gibi görünse de, içeride sürekli çatışmalar ve çıkar mücadeleleri yaşanıyordu. Özellikle Riga, ticari bir merkez olarak özerkliğini koruma çabasıyla dikkat çekiyordu. Hansa Birliği'ne katılan Riga, Baltık ticaret yollarında önemli bir rol oynadı. Ancak bu başarı, kilise ve Livonya düzeni ile sürekli bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Konfederasyonun içinde yer alan her bir bileşenin farklı çıkarları vardı ve bu durum, siyasi istikrarı sağlama çabalarını sürekli baltalıyordu. Yine de Livonya Konfederasyonu, Baltık ticaretinin şekillenmesinde ve bölgedeki Hristiyan etkisinin yayılmasında kritik bir rol oynadı. Bu yapı, bölgesel güç dengelerinin anlaşılması için önemli bir örnek teşkil ediyor. Töton Şövalyeleri ile mücadeleler. Baltık bölgesinde Töton Şövalyelerinin etkisi hem askeri hem de siyasi anlamda büyük bir iz bırakmıştır. Töton Şövalyeleri Hristiyanlaştırma misyonlarını sürdürürken bölgedeki yerel halklarla sürekli çatışma halindeydi. Özellikle Litvanya, Töton Şövalyelerinin ana hedeflerinden biriydi. Ancak Litvanya'nın doğal coğrafi engelleri, yoğun ormanlar ve bataklıklar Töton Şövalyelerinin ilerlemesini zorlaştırdı. Litvanya halkı yalnızca askeri direniş göstermedi. Aynı zamanda kültürel bir kimlik mücadelesi verdi. Töton Şövalyelerinin karşısında duran Gediminas ve Jagiełło gibi liderler yalnızca askeri zaferler değil, aynı zamanda diplomatik başarılar da kazandılar. Özellikle Jagiełło'nun Polonya ile kurduğu birlik, Baltık tarihindeki güç dengelerini kökten değiştirdi. Polonya-Litvanya Birliği, Töton Şövalyelerine karşı oluşturulan en etkili ittifaklardan biri oldu ve bu birlik, Baltık bölgesinin siyasi geleceğini belirledi. Töton Şövalyelerinin Baltık bölgesindeki etkisi, yalnızca bir güç mücadelesi değil, aynı zamanda bir kimlik ve bağımsızlık mücadelesidir. Bu hikaye, bölgedeki halkların kendi kaderlerini tayin etme çabalarını anlamak için önemli bir perspektif sunuyor. Sonuç olarak, Litvanya'nın devletleşme süreci, Livonya Konfederasyonu'nun kuruluşu ve Töton Şövalyeleri ile yapılan mücadeleler, yalnızca Baltık tarihini değil, Avrupa'nın genel siyasi tarihini de etkileyen olaylardır. Gelecek hafta Baltık tarihinin farklı bir yönüne ışık tutmaya devam edeceğiz. Eğer Podcast'imizden keyif aldıysanız bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.